İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü İlahi Nizam ve İnsan programımızın konuğu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Hasan Onat. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hocam sizinle en son programımızda insan konusunu konuşmuştuk ve konuşulacak çok şey olduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla ben şimdi çok kısa bir girişle bu çok konuşulacak şeyleri konuşmaya devam etmek istiyorum izniniz olursa. İnsanın oluş halinde bir varlık olması ne ifade ediyor? Kur'an'da bununla ilgili nasıl ifadeler var? Allah bunu bize nasıl anlatmış? Nasıl anlamamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bir giriş yapalım hocam. Buyurun.
Evet. Aslında meseleye biraz farklı bir açıdan bakalım. Yani Kur'an'ın kendine özgü bir gerçekçiliği var ve insanı zaman zaman gerçekten sarsıyor. Mesela diyor ki Kur'an, insan topraktan yaratıldı. Ne demek bu? Aslında bir bakıyoruz, hayat, canlılık dediğimiz şey toprakla birlikte var. Kur'an diyor ki insan sudan yaratıldı. Biraz daha ileri gidin, Kur'an'da bir cümle daha var. İnsan diyor bir damla sıvıdan yaratıldı. Yani şimdi bunların üçünü yan yana getirdiğinizde burada iki şey karşınıza çıkıyor. Bir, insan evrensel varoluşun bir parçasıdır. Yani burada ne demek bu? Cenab-ı Hak varlığı yarattı ama bırakıp gitmedi. Bu yaratma sürekli, insan da bu yaratmanın içerisinde. Bir, oluş halinde olmanın anlamlarından birisi. İkincisi, oluş halinde olmak. Şimdi insan açısından düşünelim, işte anneden babadan gelen kromozomlar, teşekkül eden hücreler çoğalması, kemiklere et giydirilmesi, insanın organlarının teşekkülü, bakın çocukluk, dünyaya geliş, yürümek, ayağa kalkabilmek, ondan sonra bak bunların hepsi bir süreç aslında, hepsi bir oluşun ifadeleri. Yani oluş halinde olmak insanın her an, her daim yeni bir insan olduğunu ortaya koyuyor. İlk hücrelerimiz teşekkül ettikten sonra son nefesimizi verinceye kadar sürekli yeni bir varlığız biz. Her an yeni bir varlık, yeni bir oluş. Bunun bir de üçüncü ayağı var. O da şu. Yani insan diğer varlıklardan farklı olarak öğrenme kapasitesi, yaratıcı yetileri yönünden, akıl yönünden, hür irade yönünden kendini inşa etmek zorunda olan bir varlık. Yani insan olmak, insanın kendini inşa etmesi demektir bu bağlamda. Dolayısıyla oluş halinde olmanın esas, şu anda bizi ilgilendiren en mühim boyutu burasıdır.
İnşa etmek. Yani i̇nşa insanın etmek. Kendi varlığını inşa etmesi. Dolayısıyla bütün varlığa, varlığın bütününe, hani evren dediniz, diğer varlıklar dediniz, bütün hepsine de katkıda bulunması bu anlamda.
Tabii.
Onları da imar etmesi, onları da inşa etmesi veya o oluşa uyum sağlayarak belki insanlığını o kapasite içerisinde geliştirmeye devam etmesi.
Aslında psikologların insanın kendini gerçekleştirmek dediği şey var ya, tam da bu işte. Yani bizim potansiyellerimiz var, imkanımız var, ya da siz eğitimciler diyorsunuz ya, eğitimi tanımlarken insandaki gizli güçleri açığa çıkartmak. Buradan bakın, her insan eğer kendi varlığının farkında ise kendi gücünün, potansiyelinin farkında olur. Bunu etkin kullanabildiği zaman, evet, ne çıkar ortaya? Değerler çıkar, kalıcı bir takım faydalı sonuçlar, bilimsel keşifler çıkar, bilim çıkar, medeniyet çıkar. İşte bakın, bütün bunlar insanın kendini inşa etmesiyle ilgili. Yani ben yeni bir şey öğrendiğim zaman dünyaya bakış açım farklılaşıyor. Dünyayı yeniden algılamaya başlıyorum. İnsanlığın geçmişiyle alakalı bir takım bilgiler, tarihe gittiğim zaman o benden önce yaşayan insanların yaşadıklarından ders çıkartıyorum. Bu ders onların yaptıkları hataları tekrarlamama noktasında bana ışık tuttuğu gibi onların tecrübelerinden yararlanarak daha iyi şeyler yapma imkanı da sağlıyor. Mesela bilimi tarif ederken nasıl tanımlarız? Bilim birikimli bilgidir. Bu birikim nereden geliyor? Bizden önceki insanların o alanda yapıp ettiklerini bilmezseniz yeni bir şey söyleyemezsiniz ki.
Evet, mesela yani suyun buharlaştığını biliyoruz değil mi hocam? Yani evet. O bir gerçek. Hangi günü belki de çok yeni gazete haber yapmıştı. Los Angeles'ta bir gölün üzerine siyah toplarla kaplamışlar buharlaşmasın diye. Sonra onunla ilgili bir başka haber daha çıktı. İşte bizde dedi birisi falanca fabrikada dedi bu güçle ilgili bir sorun yaşamamak, suyu çünkü sabit tutmamız gerekiyor, su miktarını tenis toplarıyla kaplamıştık vakti zamanında dedi. Yani bu böyle hani ortaya çıkınca aa diye şaşırdığımız şeylere bir bakıyoruz ki tarihin en eski zamanlarından beri insanların hep böyle düşündükleri bir şeyler. İhtiyaç tabii, hasıl olduğunda tabii. Belki de zamanından önce yani ihtiyaç olmadan da ileri görüş, vizyon dediğimiz bir şeyden dolayı insan öyle bir potansiyelli de bir varlık aynı zamanda. Yani geleceğe yönelik fikirler de üretebilir. Bunları görerek, bunları inşa ederek bir oluş içerisinde kendine ve kendinden başka varlığa da katkıda bulunan bir
gayet tabii
varlık. Bilim de böyle bir işe yarıyor. Bunun içerisinde insanın sorumluluğu ve insanın sadece ve bu dünyanın insanı mı acaba sorusunu kendisine sorduğunu düşünüyor muyuz hocam? Yani çünkü zaten bu dünya için çok çalışıyoruz da bu dünya için çok çalışmanın ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Tam da sorun bu aslında.
Şimdi burada aslında varoluşsal farkındalık denilen şey bu değil mi? Yani varım. Diğer canlılardan farklı olarak geleceği tasarlayabiliyorum. Ama geleceği tasarladığımda da karşıma iki gerçek çıkıyor. Bir, Kur'an bunu çok veciz ifade etmiş. Her canlı ölümü tadacaktır diye. Önümde böyle bir şey var. Yani Anadolu'da bir söz vardır. Derler ki gelin girmedik ev olur ama ölüm girmedik ev olmaz. Bu enteresan bir sözdür. Her kapıyı çalacak yani. Önümde duruyor. İkinci bir şey daha var. Evrenin ben başlangıcını biliyorum. 13.7 milyar yıldan söz ediliyor. Rakamları telaffuz etmek kolay da zihninizde canlandırmak kolay
hiç
değil.
Hiç kolay değil.
Başlangıcı varsa mesela bilim adamlarının, ben de yeni yakınlarda okuduğum bir bilimsel araştırma sonuçları, yani evrenin yaşıyla alakalı tahmin, artık diyor evrende eskisi kadar yeni yıldız doğmuyor, yeni yıldızlar meydana gelmiyor. Evren yaşlanmaya başladı. Yani bu başlangıcın bir de sonucunun olduğunu gösteriyor. Yani şimdi hem kendi sonumu görebiliyorum hem evrenin sonunu görebiliyorum. Şimdi bunu görmüş olmak bana şöyle bir soru sormayı gerektiriyor. Yani ben bu dünyada varım, işte yemek, içmek, bir takım temel ihtiyaçlarımı karşılamak yapabildiğim bir şey. Ama hayat bundan mı ibaret? O zaman benim diğer canlılardan ne farkım olacak? Bir farkım varsa işte burada bu soruyu sormak zorundayız. Evet. Bu sorunun anlamlı olabilmesi için iki gerçeklik çıkıyor karşınıza. Bir, o anlamı siz bulacaksınız. İkinci gerçeklik, Tanrı insana destek olmak için vahiy göndermiş. Anlamı yakalamanız konusunda, kendinizin bulması konusunda en büyük destek ilahi kitaplardır.
Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hem dünya hem ahiret, ahireti özellikle sonraya bırakıyoruz ama yani bu sonraya bırakılacak bir şey değil. Esas olanın olduğunu söylüyor. O zaman biz bu dünyada ne yapıyoruz sorusunu insanın çok temel bir soru olarak durmadan kendisine sorması lazım. Yani ahiret esastır demeyi şöyle de anlayabiliyor mu acaba insanlar? Bu dünyada yani çok da fazla kafa yormamak lazım bazı, ya da şöyle anlayabilir mi? Çok kafa yormak lazım, çok çalışmak lazım, her şeyin en iyisini yapmak lazım. Çünkü bunların değer bulacağı, karşılık göreceği esas yer orası. Ya da bu dünyada gerçek değerlerini gördüklerinde zaten ahirette de görecekleri anlamına gelir. Yani pek çok şey böyle aklıma geliyor da çeşitli tutumlar bu buralardan oluşuyor hocam. İnsanların bu dünya ve ahirete bakışlarıyla ilgili ne dersiniz?
Valla Hazreti Peygamber'in bir sözünü hatırlatayım. Dünya mezraatul ahira. Hı hı. Çok nefis bir söz bu. Yani dünya ahiretin tarlasıdır. Yani burada şu anlama geliyor. Dünyayı boş verirseniz bir lokma bir hırka felsefesi sefil olursunuz. Bu sefaletiniz ahirete de gider. Yani siz ahiretle ilgili tüm kazanımlarınızı bu dünyada elde etmek zorundasınız. Öldükten sonra yapabileceğiniz bir şey yok. Ölmeden önce zamanı iyi kullanarak enerjinizi yerli yerince kullanarak ahirete hazırlık yapacaksınız ve ahirete iyi hazırlık yaptığınızda bu dünyada da zaten bunun karşılığını
zaten iyi yaşıyorsunuz anlamına
göreceksiniz.
Gelir o. Tabii.
Öyle tabii, ama burada şöyle bir şey var. Yani bu dünyada, yani insan varlığı görecelilik üzerine kurulan bir varlıktır. Yani hangi konuyu ele alırsanız alın, insanın varlık yapısından kaynaklanan görecelilik mutlak doğrulardan söz etmemizi imkansız hale getiriyor. Bu bizim hem avantajımız hem dezavantajımız. Avantajımız, eğer olayın farkına varırsak nihayetinde işte her şeyin geçici olduğunu biliriz. Bu bize malı, mülkü, şanı, şöhreti putlaştırma riskinden bizi uzaklaştırır.
Nasıl farkına varacağız hocam? İşte Kur'an'da bununla ilgili bize pek çok öğüt, nasihat ve de şöyle bir titreyip kendimize geleceğimiz mesela bir kıyamet suresi var. Bizi kendimize şahit tutuyor. Yani orada diyor bunlarla karşılaşacaksınız, haberiniz olsun. Parmak uçlarınıza varana kadar biz sizi tekrar yarattığımızda, evet, dirilttiğimizde her şey orada ne yapıp ne ettiğinizi ortaya koyacak. Nasıl bütün bunlarla karşılaşırken gene bile hemen aklımızdan çıkıveriyor.
Ama
öyle yani, de bir varlık insan
şimdi,
değil mi?
Başka surede de insanın dünyayı sevdiğini, dünyaya düşkün olduğunu hatırlatıyor Kur'an bize. Bir takım yani insanın varlık yapısı işte sınav belki tam da burada özel bir anlam kazanıyor. Yani sizin gücünüz var, potansiyeliniz var, yol ayrımındasınız. İki taraftan birini tercih edeceksiniz ama sonucuna katlanmak zorundasınız. Yani bu yol ayrımı kritik bir yol ayrımı. Eğer aklınızı etkin kullanır, uyarılara kulak verirseniz yapıp ettikleriniz dünyada da anlamlı olur, ahirette de anlamlı olur. Ama siz sadece işte arzu ve hevanın peşinde koşarsanız, ki bu Kur'an buna arzu ve hevayı putlaştırma diyor. Siz malın mülkün peşinde koşarsanız bu da malın mülkün putlaştırılmasıdır. Şanın şöhretin putlaştırılmasıdır. Yani bir anlamda bu söylediklerimiz bir takım Allah'ın dışındaki bir takım varlıklara, maddi olur, manevi olur, bunlara tanrısal güç izafe etmedir. Onlara tanrısal güç izafe ettiğiniz andan itibaren siz hani eskiler der ya, kantarın topuzunu kaçırmak diye, siz sağduyuyu, aklın sesini bastırmış olursunuz. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark edemezsiniz. Bunun bir adım ilerisi peygamberlerin çağrılarına kulak vermezsiniz. İşte orada şirk ortaya çıkar ve o sizin hayatınızın tümünü kuşatabilir.
Ve bizim peygamberimiz tabii son olması itibariyle öyle, ama başından itibaren bütün peygamberlere de hep ilk geldiklerinde böyle bir direniş oluyor değil mi? Ne söylüyorsun?
Öyle,
yani
tabii.
Biz zaten böyle bir şey yaşıyoruz. Hatta yaşarız ve ölürüz zaman içerisinde, yok olur gideriz. Yoksa bizim bir daha dirilip de bir şey yapacağımız yok. Bir taraftan aslında büyük bir umutsuzluğun, çaresizliğin ifadesi bu. Yani o dönemi düşündüğümüzde artık öyle bir noktaya gelmişler ki ne olursa olacak, bu dünyada olup bitecek kaygısıyla her şeyi çokça yapmaya, her şeyi israf etmeye, değerleri israf ediyorlar, malı, mülkü, her şeyi israfa vardıracak davranışlar. Bir taraftan da kötü bir şey hocam, yani ahiret umut veriyor insana değil mi? Öyle,
tabii,
öyle bir duygu
tabii
yaşatıyor. Yani burayla ora arasında, çünkü insanın ölümsüzlük duygusu da var. Aslında ölümsüz olmak istiyor insan, yani bir şey bırakmak istiyor.
Evet.
Kendinden, hem bu dünyada kendinden sonra ortaya çıkacak şeyler olsun istiyor, hem de bunların devamı için yani bu duyguyla yaşama hoşuna gidiyor insanın. Yani insan bu kadar karmaşık bir varlıkken,
yok karmaşık değil.
Değil mi
orada
hocam?
Aslında çok ilginç bir gerilim var. Yani insanı aslında diri tutan da o gerilim. Yani ne var? Ot gibi yok olup gitmek anlamsız geliyor,
anlamsız
size.
Geliyor, evet.
Ama öbür taraftan da kalıcı bir şey yapmak zor geliyor. Yani orada işte o gerilimi iyi kullanmanız lazım. O gerilim sizi diri tutan bir gerilimdir. Mesela bir anne düşünün, doktor diyor ki çocuk sahibi olma, ölürsün. Ve anne olma duygusu o kadar bastırıyor ki dinlemiyor ve doktorların sözünü dinliyor. Bazen ölen anne sayısı az değil. Ama bazen de ne oluyor? Kurtuluyor. Cenab-ı Hak yardım ediyor bir şekilde. Fakat daha sonra ne oluyor? O anneyi kendi doğurduğu çocuk öldürebiliyor. Yani hayat böyle tipik, böyle anlaşılması zor travmaları da içinde barındırıyor. Ama dikkat ederseniz burada baskın olan unsur nedir? Sizin dikkat çektiğiniz bence çok önemli. Yani insan geride kalıcı bir şeyler bırakmak istiyor. En güzel olan bu işte. Ve bu kalıcı bırakacağınız şeyler, peygamberin dilinden kullanalım, ifadelerimizi zenginleştirelim. Ne diyor peygamberimiz? Üç kişinin amel defteri kapanmaz. Nedir bunlar? İyi evlat yetiştiren insan. Bakın burada muazzam bir imkan sağlıyor bize peygamberimiz. Yani bir alim yetiştirmek, alimlerin bu noktada gerçekten de ayrıcalıkları var. Sadakayı cariye, sadakayı cariye nedir? Tüm insanların yararlanacağı kalıcı bir takım işler yapmak. Bunlar bakın dikkat ederseniz her üçü de neyle ilgili? Bizim emeğimizi rantabl kullanmamızla, rasyonel kullanmamızla ilgili, yerli yerince kullanmamızla ilgili, zamanı iyi değerlendirmemizle ilgili ve değer üretmekle ilgili. Her üçünde de değer vardır bunların, peygamberin müjdelediği. İşte o zaman ne çıkıyor karşımıza? Kalıcı unsur. Ama burada şöyle bir tuzak var. Ben bunu söyleyeyim. Buyurun. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye tereddüt ettim ama söylemek niyetindeyim.
Buyurun hocam.
Bu çok güzel şey bizim insanımızda bir cami tutkusu doğurdu. Türkiye'de de yurt dışında da insanlar cami yapmaya bayılıyorlar.
Sadakayı cariye deyince herhalde bir doğrudan o mu anlaşılıyor?
Şu anda sanki öyle bir noktaya geldik ve Almanya'da çok üzüldüm ben bir konferans için gittiğimde ve şu cümleyi kurmak zorunda kaldım. Dedim ki bakın bu kiliseyi cami yapıyor olmanız harika bir şey. Fakat kilisenin cami yapılması harika olmasına rağmen siz bu caminin İçinin tezyinatına takıldınız, camiye, minareye takıldınız, başka şeylere. Minareye karşı çıkmıyorum. Tezyinat, bulunduğunuz mekan ne kadar güzel olursa olsun beni rahatsız etmez, onları eleştirmiyorum. Ama dedim bir şeyi unutuyorsunuz. Siz bu caminin insanla güzel olduğunu unuttunuz. Ve yarın bu camileriniz tekrar kilise olabilir, sinema yeri olabilir, başka şeyler olabilir. Şu anda bizim Müslümanların dramı bu işte. Bir takım şeyleri yanlış algılıyoruz. Mekan, ya insan yoksa mekanın ne anlamı var ki? Var, evet. Dünyanın en güzel evi sizin olsun. Ama orada sevdiğiniz insanlar yoksa, orada insan yoksa kusura bakmayın bir anlamı kalmaz ki. Her şey insanla güzel yani. Dünya insanla güzel. Bulunduğumuz evren, ne bileyim işte bulunduğumuz evler, iş ortamları her şey böyle değil mi? Yani bir tane insani değerlerden yoksun bir insan koca bir kurumu felç etmiyor mu? Ediyor bu işte. O zaman biz en büyük yatırımın insana yapılması gerektiğini düşünmek zorundayız. Aslında ahirette bizim en kazançlı çıkacağımız yatırım bu işte. Fakat biz görmek istiyoruz. Yapıp ettiğimizi insanların da görmesini istiyoruz. Ne görünüyor? Cami görünüyor, minaresi görünüyor. Şimdi bizim bu konuşmayı camiyi eleştirmek olarak anlayanlar bile çıkar. Ama hiç zorlamasınlar. Öyle bir niyetimiz
öyle
yok.
Öyle bir şey söylemeyeceğimizi biliyorlardır.
Ama hayır çıkar yani. Bu böyle evet. Bir şey insan.
Onun bazen insanlarla dolu olmasını veya güzel insanların güzelleştireceğini söylemekle biz sadece ama yani.
Hayır. Burada biraz eleştirel durduk. Yani şimdi bir takım insanların işine gelmeyebilir. Ben bunun farkındayım yani. O yüzden vurgu yapmak ihtiyacı hissettim. Tamam diyorum ki camiye emek harcayın, güzelleştirin. Güzel bir mekana kimse karşı çıkmaz. Ama en az onun kadar.
En az onun kadar.
O camiye girecek insana yatırım yapın. Lütfen insan yetiştirelim. İslam dünyası 1,5 milyar Müslüman bugün perişan bir vaziyetteyse açın istatistikleri bakın. Okuma yazma oranlarına bakın. Üretilen kitaplara bakın. Okunan şeylere, materyallere bakın. Bizim Müslümanlar olarak temel sorunumuz bilgi sorunudur. Kur'an'ın ilk ayetinin oku olduğunu unuttuk. Ve ahirette hesap veremeyeceğimiz yer burası işte.
Yani o caminin minberinden veya işte kürsüsünden Bakara suresi 155. ayet sürekli okunup insanların bu nasıl oluyordu unutuyoruz dediğim şeyi sürekli hatırlamalarını sağlıyorsak işte orada o güzellik yakalanabilir. Okuyacağım o ayeti hocam buraya lütfen. Not ettim. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele. Yani
Velene blüvennekum bir şeyin minel havfi vel cu'i ve naksim minel enbal.
Ayet yani buyurun. Eğer bu ayet bu minberlerden bu kürsüler tonlarca cami yapılsın, minareler dikilsin, hiç yani bunlar bizim için şereftir Müslümanların. Çoğaldığını gösteriyor ama Müslümanlar içinde bu duyguyu çoğaltarak yaşamazsa o zaman nasıl bir Müslümanlık çıkıyor ortaya? İşte onunla ilgili ızdırabımız var. Yani biz malı eksiltmeden çoğaltma yoluna gitmekle ilgili bir şey içerisine girdik. Yolculuk yapıyoruz. Yani hep artsın ve hep benim olarak artsın ve ben onunla yaşayayım. Onunla var. Mal sizi var etmez ki.
Ama bakın bu aslında Batı dünyasının açmazıdır. Şimdi bize musallat
ama
oldu.
Ama konuşuyoruz işte hocam. Ama niye öyle oldu? Yani halbuki bu kadar lüks peşindeyiz, bu kadar israf peşindeyiz. İhtiyacı ilkokulda tanımlatırlardı bize. Artık ihtiyacın sınırı kalmadı. Yani öyle şeyler yaşamıyor insanlar. Bütün lüks, her şey bizim ihtiyacımız haline geldi. O olmazsa yaşayamaz hale geldik. Nasıl böyle olduk? Halbuki imtihanın özü buydu. Yaratırken evet, bu potansiyelle yarattı. Yani böylesiniz, vereceğim, aklınızı kullanacaksınız, çalışacaksınız, elde edeceksiniz, sizin zannedeceksiniz onlar.
Evet.
Ama ben onları alacağım işte o aldığım noktada. Sizin söylediğiniz şeyi ben çok düşündüm içimden hocam diyorsunuz ya, hani o gerilim. Yani işte o noktada insanlar karar verecekler ve bu sabır kelimesi de hep bunun için geçiyor Kur'an'da. Yani bittiğiniz anda. Yani bir yol ayrımına geldiğiniz anda, ne yapacağınıza karar verdiğiniz anda, bir anda vereceğiniz en doğru karar bu sabrı ortaya çıkarıyor. Malımla imtihan oluyorum şu an.
Malınızla,
çocuğumla imtihan oluyorum şu an. Ne yapıyorum, ne yapmalıyım?
Şu an şöhretle, her şeyinizle.
Her şeyle.
Ve işte Kur'an bu kıyamet sürecinde her şeyin belgeleriyle insanın karşısına çıkacağını ve hiç kimsenin hiçbir mazeret bulamayacağını söylüyor. Ben bu belge üzerine çok düşündüm, biliyor
musunuz? Hocam bu zaten sözümüzdü dinleyicilerimize. İşte bunları eğer yapabiliyorsak bu belgeler çıkacak. Biz de diyeceğiz ki tamam, zaten böyle başım gözüm üstüne. Peki bunlar nereden çıktı diye de soracak mıyız? Hay bana, Allah, kaydedilmiş bunların hepsi, ne bir eksik ne bir fazla. Kur'an bunu da söylüyor değil mi hocam?
Onu da söylediği gibi bir başka cümle kurayım. Yani İslam'da kayıt dışılık yok. Müslümanlar.
Bunu da anladık hocam, evet. Yani hiçbir şu anda, anlamda kayıt dışılık yok.
Şu anda günümüz Müslümanlarının problemi ekonomi kayıt dışı. Yani hukuk kayıt dışı var. Bir tek çok şey. Yani kayıt dışılık bizim varlığımızın bir parçası haline gelmiş. Müslümanlar bundan kurtulmak zorundalar. Kur'an bilgi ve belgeden söz ediyor. Kur'an ahirette de her şeyin bilgi ve belgeye dayalı olarak ortaya konulacağından söz ediyor. O zaman Müslüman insanın zihninde kayıt dışı kavramının yer almaması lazım. Müslüman iki yüzlü olamaz. Bir yerde başka konuşup başka yerde başka söyleyemez. Müslüman insan Kur'an'ın ifadesiyle lime tegulune ma la tef'alun, yapmadığını söylemez. Müslüman insan şeffaf, özü sözüne, içi dışına uygun insandır. Ve bir ayeti hatırlatayım, galiba programın sonuna geldik.
Buyurun hocam, onunla bitirelim.
Diyor ki Cenab-ı Hak Ahkaf suresinin 13. ayetinde, ki bana göre dinin özeti budur. Galu Rabbin Allah sümmestegamu, Rabbimiz Allah'tır deyip dost doğru olanlar var ya diyor, işte onlar cennetliktirler. Merak edenler ayeti açıp bulsunlar.
Evet hocam, yani bunu, bu duamız olsun. Allah dost doğru olma gücü, cesareti ve o yaratıcılığı bize nasip etsin.
Amin.
İnşallah.
Amin.
O insanlardan olalım.
Amin.
Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Hasan Onat idi. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.